Babam öldüğünde ağlamadım. Iris Galey.
Ayrım 8.
Ben ağlayabilirdim. Nasıl olurdu da o kimseyi ilgilendirmezdi. Hem o trenler hakkında bu aptal kitaptan daha çok şey biliyordu. Onlar beni asla anlayamıyorlardı ve ben de asla onların neyi anlamış göründüklerini anlayamıyordum. Bitti bir saat diye fısıldıyordu. Ben tekrar ediyordum ve onu tutkuyla seviyordum. Allah'a şükür diyordu Bay Mayer ve ileride bizi akrabalarınla ilgili hikayelerle rahatsız etme. Onun hiç gerçek akrabası yok bana söyledi diye Vic de öyle sesli fısıldadı ki tüm çocuklar ve öğretmen de bunu duydular. Bundan nefret ediyordum. Farklı olmaktan nefret ediyordum. Herkesin ailesi ve akrabaları vardı ve hiç öyle yalnız değillerdi. Çok gaddarlardı, buna hakları yoktu. Çünkü onların her şeyi vardı ve daha çok eğlenebiliyorlardı. Dersten sonra Bay Mayer beni cezalandırdı ve ben eve yalnız gitmek zorunda kaldım. Kaldırım aralarına dikkat etmeyi tümüyle unutarak dört merdiveni de yukarı koşuyordum ve eve geldiğimde seviniyordum. Annem telefondan sesleniyordu. Hemen geliyorum. Seninle görülecek bir hesabım var. Her zamanki gibi midem kramptan büzülüyordu. Odama gittim ve dona kaldım. Tüm çekmecelerim dışarı çekilmişti ve elbiselerim, oyuncaklarım, kitaplar bir yığın halinde odanın ortasında duruyordu. Annem telefonda gülüyordu. Hemen eşyalarımı toplayıp ait oldukları yere tıkıştırıyordum. Aman tanrım, çantanı bırak ve mantonu çıkar. Bütün gün boyunca çalışıyor, temizliyor ve yerleştiriyorum. Ve bir de fazladan senin yapmadıklarının hepsini ben yapmak zorunda kalıyorum. Şu andan itibaren odan derli toplu olacak ve çekmecelerindeki karışıklıklar bitecek. Mantomu çıkarırken bana bakıyordu ve hemen toplamaya başlayayım diye daha onu yere bırakmıştım ki yerinden sıçradı. Hayır, görüyor musun? Eşyaları onları gereken yere bırak. Hemen. O zaman hiç böyle yığılmazlar dedi. Mantomu asmaya gidiyordum. Yerleştirmek bir asır sürdü. Daha bir yığın ödevim olduğunu biliyordum ve susamıştım da. Daha sonra annem bisküvi ve ahududu şurubuyla içeri geliyordu. Ben oturup onun geri kalanları yerleştirmek zorunda kalışını seyrediyordum. Kendimi suçlu hissediyordum. Özellikle de benim tıkıştırdığım şeyleri tekrar düzenlediğinde. Bu akşam daha Nini'ye sana gönderdiği paket için teşekkür mektubu yazmam lazım. Benim çok fazla ödevim var. Bütün akşam zamanın var. Ben dışarı gidiyorum. Teyzeciğin sana yardım edecek. Şimdi ilk önce mektubu yaz. Bir yandan kurşun kalemimi kemirirken diğer yandan da soruyordum kendi kendime. Şimdi hangi teyze sihirbazın şapkasından çıkan tavşan gibi çıkacak diye. Mektup yazmaktan nefret ediyordum çünkü annem çok katıydı. Hiç bilmiyordum nasılsından sonra başka ne yazmalıydım. Ben iyiyim. O güzel hediye için teşekkürler. Bir şeyler daha karalayıp ona gösterdim. Bana benim de çoktan bildiğim şeyi çok itinasız olduğumu ve karaladığımı, bir sürü dikkatsizce hatalar yaptığımı bir kez daha yazmam gerektiğini söylüyordu. Sayfayı 5 kez yazdıktan sonra o gözyaşlarına boğulmuştu ve bana annemin benimle ciddi ciddi konuşması gerektiğini söylüyordu. Şuraya karşıma otur Olivia. Benim yakında gitmem lazım. Ancak ilk önce sana Bay Mayer'in telefon ettiğimi söylemeliyim. Midemde bir düğüm daha. Öğretmenin senin gündüz bile rüya gördüğünü söylüyor. Konsantre olamıyor ve mantıklı düşünemiyormuşsun. Ben bir aptalım. Bunu biliyordum. O da fark etti senin tikinin iyice kötüleştiğini. Benim sürekli birkaç dakikalığına gözlerimi şuursuzca sıktığımı ve sonra da ağzımı sanki gözlerimi yeniden açmama yardım edecekmiş gibi sonuna kadar açtığımı söylüyorlardı. Annem ellerimi tuttu ve kemirdiğim tırnaklarımdan dolayı beni azarladı. Gerçekten hayatım, bunlar yara bere içindeler. Köküne kadar kemirilmiş, kendi kendine nasıl bu kadar yamyamca davranabiliyorsun? Beni bıraktı ve ben ona bakıp kucağında oturabilmeyi, bana dokunmasını diliyordum. Doktor senin çok sinirli bir çocuk olduğunu, bu yüzden de başka çocuklarda bir araya gelmen gerektiğini söylüyor. O bu nedenle seni iyi bir yuvaya, Fensburg'a vermeyi önerdi. Okuldan geri kalmayasın diye ders de var. Seni yarın oraya götüreceğim. Senin için çok iyi olacak ve ağlayarak anneyi üzme. Ben de en az senin kadar üzgünüm. Kırmızı Kalpler ve Unutma Beni'lerle odama dönüyordum ödevlerimi yapmak için. Oraya giderken yolda annemin yatağına gittim. Michelle'i kısa süre önce Andreas'ın anneme hediye ettiği küçük köpeği almak için. Ama annem Michelle'i yatağımın üzerinde bırak diye sesleniyordu. O genellikle orada veya annemin kucağındaydı. Niye ben gitmek zorundaydım da o kalabiliyordu? Son yuvada diye düşünüyor ve gözyaşlarıma karşı savaşıyordum. Kayak ve kağıt bebekler yapmayı öğrenmiştim. Durup dinlenmeden onlara elbiseler yapıyordum. Bir şeylerle uğraştığım sürece kendimi iyi hissediyordum. Hiç kimse beni yiyebileceğimden fazlasını yemeye zorlamıyordu. Vaftiz annemler, diğer teyzelerim ya da yanlarında kaldığım aileler gibi. Son yuvadaki insanlar bana çok arkadaşça davranmışlardı. Yalnız son gece çok üzgündüm. Taş merdivenlerden yukarıya telefona koştuktan ve her iki bacağımı da sıyırdıktan sonra. Ben gidiyorum şimdi. Gel de Grabeli teyzeye iyi akşamlar de. Annem harika görünüyordu. Bu teyze yumuşak, samimi, yaşlı bir bayandı. Ondan hoşlanıyordum. Bana hep okurdu. Acıklı yerlerde sesi titrerdi ve zaman zaman duruyordu. Gözyaşlarını silebilmek için. Bu defa bana mülteci çocukları üzerine bir şey okuyordu. Ailelerini savaşta kaybetmişlerdi ve başka bir ülkede yeni bir aile bulmak zorundaydılar. Benden daha kötü bir hayat süren çocukları duymak beni teselli ediyordu. Bunlar benden daha da küçüklerdi. Ben 9 yaşındaydım. Grabeli teyze benim üzerimi örtüyordu ve daha sonra bir daha geri geliyordu. Bana bütün gece yuvarlanmaktan, başımın ağrıyıp ağrımadığını sormak için. Bir defasında uyandım. Bağırıyordum. Kırmızı pantolonlarımı kum çukurunda kaybettiğimi ve bir kuş olduğumu, pantolona ihtiyacım olmadığını söylüyordum. Kuma eştiğimi hala hatırlayabiliyordum ancak sürekli tekrar eden bu rüyadan başka pek bir şey kalmıyordu. Ertesi sabah uyandığımda hala yuvarlanıyordum ve yorganıma sıkı sıkı sarılıyordum. Terliyor ve sürekli aynı kelimeleri tekrarlıyordum. Tertemiz yerleştirilmiş odamda bakışlarımı nasıl dolaştırdığımı ve daha sonra gözlerimin yerde açık duran, korku uyandıran ve ağzı açık bir timsaha benzeyen bavula takıldığını. O anda yüreğim hopladı. Bugün Felsburg'daki çocuk yuvasına götürülecektim. Eli teyzedeki pencere kenarı geniş ve mermerdendi. Az sonra popom dondu. Tekrar yatağıma indim ve yorganı sırtıma ittim. Hala cin gibi uyanıktım. Yine Basel'deydim ve güzel şeyleri hatırlamaya çalışıyordum ancak her şey üzücü hatıralarla karışıyordu. Annem hep sebebin ben olduğumu söylüyordu. Ben çok karamsarmışım ve bencilmişim ve kendi kendimi çok ciddiye alıyormuşum. O zamanlar Facebook'taki yaşamım hakkında bir şeyler yazmıştım. Şimdi onları ele alıyorum. En çok nefret ettiğim yer. Ağlamanın bir işe yaramayacağını biliyordum. Annem kahvesini içiyor ve bir sigara tüttürüyordu. Basel'deki tipik denen günlerden biriydi. Sıcak ve boğucu. Ben köşe bankta oturuyor ve annemin gözlerine bakıyordum. Çenem titremeye başladığında bana zulmetme, Olivia, kes, benim için de çok zor diyordu. Bunu söylemesinden nefret ediyordum. Bu bana bir çaresizlik hissi veriyordu. Tren yolculuğundan sonra yorucu bir yamaç vardı önümüzde. Annem oldukça şık giyinmişti. Kendini fark edilir derecede huzursuz hissediyordu. Elinden tutmaya çalışıyordum ama dar patika beni yeniden elini bırakmaya zorluyordu. Düşünebildiğim tek şey Hitler gelirse evde onun tek başına ölebileceği ve benim de ona yardım edemeyeceğimdi. Bunlardan haberim olmayacaktı ve benim bu dünyada başka kimse olmayacaktı. Aniden yumuşadı ve çok sevimli oldu, beni kendine çekti. Betondan bir binanın önünde duruyorduk. Çözmem gereken bir sürü sorunum var ve inan bana hayatım, bu senin için en iyisi. Siyah çoraplı büyük bir kadın geliyordu bizi selamlamak için. Elinin pürüzleri ve kuruluğu hissediliyordu. Biraz kenara çekilip karşılıklı konuşuyor, ara sıra da bana bakıyorlardı. Kadın kendisinin Bayan Hunt olduğunu söylüyor ve küçük bir çalılığın öbür tarafındaki banka göstererek "Annene oraya kadar eşlik edebilirsin. Eğer hemen geri döneceğine söz verirsen" diyordu. Biz ona gözyaşı banka diyoruz. Kendi kendime ikisinin bunun neresini komik bulduklarını soruyordum. Böylece o bankın bulunduğu küçük, üzeri parlak sarı mayıs çiçeği ve aslan ağzıyla kaplı yeşil çimenli tepenin ortasında duruyorduk. Bir an için altıma kaçırmaktan korktum. Bütün gün boyunca midem ağrımıştı. Birbirimize sarıldık. Sonra annem kaba kuvvetle kendini koparıp yamaçtan aşağıya doğru koşuyordu. Onun arkasından kayboluncaya kadar bakıyordum ve çiçeklerle, kalplerle süslediği yatağımı, yenilerde aldığı küçük ve yanında kalabilen köpeği düşünüyordum. Ben kelebekleri ve karıncaları seyrediyor ve onlar benden daha mutlular diye düşünüyordum. Tüm cesaretimi topladıktan sonra eve giriyordum. Herkes yemek salonundaydı. Masalarda sessizce oturan kız ve erkek çocukları bana bakıyorlardı. Bayan Hunt elinde bir tas çorbayla geldiğinde bana bir sandalye işaret ediyordu. Ben teşekkürler yeterli dediğim halde tabağım ağzına kadar dolduruluyordu ve ne kadar çok yesem de boşalmak bilmiyordum. Sonra Bayan Hunt lahana, patates ve etle geldi ve hepsini çorbamın içine döktü. Utanarak yutmaya çalışıyordum. Gözyaşlarım yanağımdan aşağı süzülüyordu. Birdenbire annemin bana ne çok kendimi fazla ciddiye aldığımı söylediğini hatırlıyordum. O biraz şakacı ol demek istemişti. Belki de bu bir tür denemeydi veya bir muziplikti. Çaresiz etrafıma bakınıyordum ancak görünürde muziplik falan yoktu. Zira şimdi Bayan Hunt tabağıma mürdümerikli ve elmalı pasta boşaltıyordu. Yemeklerini bitirmiş olan çocuklar ikili sıralar halinde salonu terk ediyorlardı. 4 kişi kalmıştı masalarda. Sonra 3, 2 ve en sonunda sadece ben. Uzun bir süre yalnız oturdum. Bana dendi ki yemeklerini bitirmeyen çocuklar gazaba uğrarlarmış ve akşam yemeğine kadar yataklarının yanında otururlarmış. Benim boğazım ve midem düğümlenmiş gibiydi. Bana peynirli makarnayı ertesi sabah kahvaltıda yemek zorunda olduğum söylendi. Hepimiz bir örnek beyaz keten gecelikler giymek ve ikili sıra oluşturmak zorundaydık. Ne amaçla olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu ama ben de uyarak sıraya giriyordum. Büyük bir şaşkınlıkla görüyordum ki tüm çocuklar donlarını kontrol için yukarıda tutuyorlardı. Bana benimkini gidip almam emredildi. Bana nasıl bakıyorlardı? Ben de benimkini çevirip yukarıda tutmak zorundaydım. Öğretmenler sıralara dolaşıp en ufak lekeye kadar araştırıyorlardı. Bir çocuğa kilotuna çok kötü pislettiği ve ağır şiltesini alıp bodruma taşıması söylendi. Yorgan alamayacaktı ve ona yarın tüm gün boyunca içmek için hiçbir şey alamayacağı ve hiç kimseyle konuşmayacağı söylendi. Ben sıranın en sonunda duruyordum ve korkudan titriyordum. Bende bir aksilik olmuştu. Zira mide ağrılarımdan dolayı ishal olmuştum fakat en kötüsü çok iğrenç bir şey yapmıştım. Her an için onca suratların önünde aşağılanacaktım. Tüm sert et ve lahanaları yutamadıklarımı büyük bir topak halinde kimse bana doğru bakmadığında öylece pantolonuma doldurmuştum. Şimdi çamaşırım çok kirliydi. Yeşil kahverengi yapış yapış ve sümüksü bir halde. Öğretmenler gittikçe yaklaşıyorlardı. Her an için bayılabilirdim. Bayan Hunt beni kulağımdan çekerek sıradan çıkardı. Ne varmış burada bakalım? Demek yemeklerini böyle hallediyorsun. Evet, sen tek çocuktun değil mi? Seni şımarık hanım evladı seni. Git yukarı odama ve beni bekle orada dedi. Büyük bir korku içinde tahta merdivenlerden yukarı aceleyle çıkıyordum. Yukarıya ulaştığımda orada öylece kala kaldım. Çünkü ne tarafa gideceğimi bilmiyordum ve cezamı bekliyordum. Anneciğim. Uzun bir süre sonra av peşindeki bir kedi gibi sessiz adımlarla yukarı geliyordu. Beni bir saat boyunca bir kapı arkasında bekletti. Buz gibi olmuş ve titreyerek sıra sıra duran demir yataklardan birine girdim ve kendi kendime acaba toplama kamplarında nasıldı, insanların sürekli üzerinde konuştuğu o yerlerde diyordum. Horozun cırlak ürüsü beni uykudan uyandırdı. 16 yatak saydım. Gri koridorlarda koşuyor ve tuvalet arıyordum. Oturuyor ve endişeyle kimsenin bozulmuş bağırsaklarımın kramplarını duymamasını ümit ediyordum. Sallanan ayaklarıma bakıyor ve aklımdan annemi geçiriyordum. Onun ayaklarından daha küçüktü benimkiler ancak birbirlerine çok benziyorlardı. Soldaki otururken ve yürürken hafif içeriye dönüyordu. Şimdi o ne yapıyordu acaba? Bensizken çok fazla üzgün ve yalnız olmamasını ümit ediyordum. Tuvalet kağıdı yok. Niye hep bu önceden görülmeyen şeyler oluyordu? Yandaki kabinde vardı biraz ve ben orada klozetin üzerinde bir süre daha oturdum. Doğmakta olan güneş bu çirkin yerin duvarlarını pembemsi bir güzelliğe bürüyordu. Birkaç dakika boyunca yeni bir güç hissediyordum. Zamanın durmasına ve beni burada ebediyen saklamasını ümit ediyordum. Yatakhaneye geri dönüp bütün çocukların uyuduğunu gördüm ve kendi kendime onların annelerinin kucaklarının ve kollarının nerede olduğunu soruyordum. Bir an için annemi özlüyor ve şefkate ihtiyaç duyuyordum. Köşelerin birinde İsa'nın sevimli şeker renkli resminin altında küçük bir kız zırlamaya başladı. Tüm ümitlerini yitirmiş yaşlı bir kadın gibi davranıyordu. Nevresimini çıkarıp çarşafıyla odada dolaşıyordu. Ona yardım etmek için ayağa kalkıyordum. Daha da ürkekleşerek kimseyle konuşmamam gerekiyor çünkü yatağımı ıslattım dedi. Üstümdeki pencereden tahta bir tekneye doğru gittiğini gördüm. Ağır bezini olabildiğince soğuk suya daldırıyordu. Daha sonra çocuklar şarkı halinde "Kokarca Nili, kırmızı tabanlı" dediler. Burası kaldığım en berbat yerdi. Kahvaltıda yulaf ekmeği ve bir bardak dolusu kalın kaymaklı yutmamız gereken süt verildi.
Ayrım sonu.